Ayrım 8. Yaşasın İhtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 109. Molla Durak. Yaşlı Kıtır duvar dibindeki otları gönülsüz gönülsüz kokluyor, koparır gibi yapıyor, sanki beğenmiyormuş gibi bir başka ot öbeğine geçiyor, aynı gönülsüz koklamayla dolaşıp duruyordu avluda. Hasan Yaşlı Kıtır'ı oturduğu tuz taşının üstünden izliyordu. Karnı tok ya, çirtilmesi ondan, dedi kendi kendine. Akşamın alacakaranlığı gittikçe koyulaşıyordu. Hasan bir sigara daha sardı. Derin bir nefes aldı. Karısı komşuya gitmişti. Torunları oyundaydı herhalde, ses soluk yoktu. Birazdan doldururlar gürültüleriyle avluyu, canı sağ olasıcalar. Hasan ağa. Hasan doğruluverdi oturduğu taşın üstünden. Kim o? Avlu kapısının önünde süklüm püklüm bir adam duruyordu. İçeriye girip girmeme konusunda kararsızdı sanki, arkasında bir şeyler saklıyor gibiydi. Hasan ağa, Hasan ağam. Kimsin? Gel hele. Süklüm püklüm adam yaklaştı, saklanır gibi bir hali vardı. Geldi geldi, tuz taşının dibine saklanır gibi oturdu. Hasan ağam, beni bildin mi?
Bildim, bildim. Pöhrek köyündensin sen.
Evet Hasan ağam, duydun başımıza gelenleri. Sen Allah'ı sever misin Hasan ağa? O nasıl laf komşu, severim elbet. Peygamberi de sever misin?
Severim.
Ali'yi?
Severim.
Hasan,
Hüseyin'i sever misin?
Severim. Hasan ağa, Hasan ağa, ortalık Kerbela'ya döndü. Sevdiklerinin aşkına bizi sakla. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da ağlıyordu adam. Bizi öldürdüler Hasan ağam. Duydunuz, gördünüz. İnsan demediler, çoluk çocuk demediler, öldürdüler. Kaçtım Hasan ağam, kaçtım çocuklarımı da alıp. Kaçtım ama nereye kadar? Kaçtım ama kaç gün? İtten rezil oldum, ölümden kaçtık ama korkudan kaçılmıyor Hasan ağam. Ha öldük ha öleceğiz. Tek ben olsam korkmam ölümden. Sabi sübyan bana bakar. Çoluk çocuk perişanız. Bir kuş da bir çalıya duldalanır ha. Var git çoluk çocuğunu al gel. Benim yiyecek ekmeğim de var, içecek suyum da var. Bizi bu hallere düşürenler utansın, dedi Hasan. Hasan ağam, benim de sana sığındığımı bir duyan olursa seni de keserler. Bunu da biliyor musun?
Bilirim ağa, bilirim, dedi Hasan. Olanları görüp duydukça zaten her gün ölüyoruz. Ha öyle ölmüşüz, ha böyle.
Pöhrek köylü adam sevindi. Şimdi de sevincinden ağlıyordu. Kalktı, hiçbir şey demeden yürüdü gitti. Hasan baktı adamın ardından. Dürdüler, dedi, dürdüler. Dar ettiler koca dünyayı, şuncacık adam sığamadı koca dünyaya. Pöhrek köylü adam karısı ve iki çocuğu ile gecenin bir yarısı gelip yerleşti Hasan'ın evine. Köy yerinde bir kuş yuvadan düşse herkesin haberi olur. Bunu mu duymayacaklar? Duyuldu Hasan'ın evine Kırım'dan kaçan bir ailenin sığındığı. Köylüler duyduklarını bildiklerini kendilerinden bile sakladılar. Hasan'ın başına bir şey gelmesini istemiyorlardı. Pöhre köylüleriyle de bir alıp veremediği yoktu kimsenin. Cepheden kötü haberler geliyordu. Asker kaçakları çoğalmıştı. Dirlik düzen kalmamıştı. Asker kaçağının üçü beşi bir araya geliyor, yol kesiyor, haraç alıyorlardı. Gücü gücü yetene dönemi başlamıştı. Hükümet yok ya da bu köylere ulaşamıyordu kolu. Muhallı köyünde Molla Durak adında bir eşkıya vardı ki adını duyanın dizleri titriyordu korkudan. Hükümetin kolunun erişemediği bir yerlerde Molla Durak gibi eşkiyalar düzen sağlıyordu. Astığı astık, kestiği kestik bir caniydi Molla Durak. Şu yararı olmuştu ki gücü gücü yetene saldırırken Molla Durak'ın buralardaki varlığı ıvır zıvır çapulcuyu ürkütüyor, yağmacıyı, talancıyı kaçırıyordu. Molla Durak'ın tepeden tırnağa silahlı üç adamı bir gece Hasan'ın evine geldiler. Hazırlan bakalım Hasan'a. Molla Durak ağamız seni istiyor, dediler. Her biri bir cephanelik olan bu çam yarması gibi adamları görünce sonunun geldiğini sandı Hasan. İtiraz edecek durum yoktu. Bu adamlar sonuçta bir emir kulu, diye düşündü. Bunlar beni almadan gitmezler. Vedalaştı çoluk çocuğuyla. Eşkıyalar atlı Hasan yaya düştüler yola. İzin vermediler onun topal katıra binmesine. Hasan ağa cezasını buldu, dedi köylüler. Evinde Ermeni saklamak ona mı kaldıydı, dediler. Biz bilmiyor muyduk sanki onun evinde saklananları, dediler. Susun, susun. Ocağa batasıcılar, ne saklaması ne Ermenisi, laf çıkartmayın, dedi bazı yaşlılar. Adamın ocağını mı batırtacaksınız, dediler. Kar yağıyordu. Atlılar önde, Hasan arkada, hiç konuşmadan tükettiler onca yolu.
Alı al, moru mor, bir soluk bile dinlendirmeden, etmeden çıkardılar Hasan'ı Molla Durağan karşısına. Büyükçe bir odaya soktular Hasan'ı. Her yer halı kaplıydı. Büyük bir ocakta koca koca kütükler alev alev yanıyor, odayı hem ısıtıyor hem aydınlatıyordu. Ocağın hemen yanı başında kocaman bir minderin üzerinde oturan Molla Durak, her an kavgaya hazırmış gibi korkutucu geldi Hasan'a. Kara sakallı, heybetli, karga burunlu Molla Durak gürledi. "Hasan'a, buralarda bir kuş uçsa herkes duyar mı?" "Duyar Molla," dedi Hasan. "Ben de duyar mıyım Hasan'a?" "Duyarsın elbet. Evinde bir ermeni saklıyormuşsun Hasan'a," diye gürledi eşkıyaların başı. "Durak efendi," dedi Hasan, "bir kuş da bir çalıya sığınır. Anamızdan doğalı komşumuzdur. Bir kötülüğünü görmedik. Ne biz ne diğer komşularımız. Tuz ekmek paylaşmışlığımız vardır. Doğrudur, sakladım Allah'ın bir gariban kuludur. Çoluk çocuğu ile girecek delik arıyordu. Bir lokma ekmek verdim. Hatamız da bu, günahımız da bu. Çoluk çocuğuna acıdım. Ha şu var ki, öldüreceksen beni öldür. O adamcağızı da çocuklarına bağışla." Molla Durak Hasan'ı getiren adamlarına baktı. Kapının ağzında bekliyorlardı. Üstlerinden buğu yükseliyordu. Hasan'a döndü tekrar. "Mert adamsın Hasan. Bizim niyetimiz kimseyi öldürmek değil. Lakin bir koşulumuz olacak." "Koşul da ne ki Durak efendi? Sen canımızı bağışladıktan sonra," diye sevincini belli etti Hasan. "Hasan'a, bu Ermeni'nin bir de karısı varmış, öyle mi? Güzelliği dersen dillere destanmış, öyle duyarız." Hasan titredi, sarardı. Pöhrek köylü kadın gerçekten güzeldi. Hem de dirayetliydi. Eskilerin dediği gibi Osmanlı karıydı. Niyetini anladı eşkıya başının. Bu ölümden daha beterdi. Kendi canına karşılık evine sığınan bir garibanın namusunu satacaktı, öyle mi? "Öyle mi Hasan efendi? Dillere destanmış, öyle duymaktayız." Eşkıyaların başı gözlerini Hasan'ın gözlerinin içine çevirdi adeta. Bir cevap bekliyordu ki beterin beteri. Hasan düşündü. "Ne desem de şu herifi üstümüzden def etsem," diye bir kurnazlık geldi aklına. "Durak ağam," dedi. "Durak ağam, dağların efendisi diye duyduk biz senin namını. Beni bu karda kıyamette bunun için mi getirtin ta buralara? Şu tırıklı, şu ötürüklü, şu hastalıklı, dirgen gibi karı için mi dondurdun beni yollarda? Akrabaları gözlerinin önünde öldürülünce onda akıl beyin mi kaldı abinim dağlar efendisi ağam? Gece gündüz ağıtlar yakıp sihim sihim yaş döken, hastalıktan bir deri bir kemiğe dönmüş karıdan ne güzellik kalır geriye? Yer içer mi sanırsın sen onları? Dirgen gibi kaldı fukara. Eli yüzü yara bere içinde. Bugün yarın ölür diye sabaha kadar başını bekler kocası. İnanmıyorsan sal bir adamını da bakıp gelsin. Yalanım varsa burada vur beni." Molla Durak inandı aşık Hasan'a. "Öyle ya," dedi. "Anası babası kardeşleri tüm akrabaları gözlerinin önünde öldürülen birinde hal hayır kalır mı? İnsanlıktan çıkar adam," dedi. "Sen de," dedi Molla Durak, "sen de yiğit birine benziyorsun. Bugün burada kal, misafirimsin. İstersen yarın gidersin bahadına." Hasan ne desin? Sesini çıkarmadı. Boynunu büktü, "sen bilirsin dercesini. Kurtulmuştu ya evine sığınanlar, gerisi ayrıntıydı. Burada değil bir gece misafir olmak, bir dakikaya tahammülü yoktu. Yoktu ya neylersin, hatır gönül işte. Avu da olsa yutacaktı bir geceliğini." Ertesi sabah Hasan'ı bir ata bindirip yolladılar bahadına. Yaşasın ihtilal. 15 yaşındaydı Meliha. Lise 2'ye gidiyordu. 3 kardeştiler. Ağabey liseyi bitirmiş, üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Zeliha ise orta sondaydı. Belediyede çalışan babaları Melih Bey, "Ben okuyamadım. Çocuklarım nereye kadar giderse oraya kadar gitmeliler," diyordu. Melihaların evleri caddenin tam başındaydı. Çalışmalara çok tanık oluyorlardı o günlerde. Solcu gruplarla sağcı gruplar bu caddeye hakim olmak için birbirlerine giriyorlar. Mermiler Meliha'ların evin duvarına saplanıyordu her seferinde. Meliha'nın babası etliye sütliye pek karışmak istemezdi. Herkesle selamlaşır, komşuluk hatırı sayardı. Sokaktaki çatışmalardan etkilenmemesi mümkün mü? "Bana bakın çocuklar, bu dalaşma memlekete hiç fayda getirmez. Memlekete faydalı olmak istiyorsanız derslerinize sıkı sarılın, iyi okuyun, yükselin, bir masa başına geçin," derdi. "Atatürk'ün yolundan ayrılmayın. Atatürk görseydi bu memleketin halini neler demezdi." Böyle konuşurdu denk geldikçe kendi çocuklarıyla olsun, mahallenin çocuklarıyla olsun. Kitaba verdiği paraya hiç acımazdı Melih Bey. Caddenin tam başındaki evin duvarına her iki grup da kendi afişini yapıştırmak istiyordu. Yapıştırıyorlar diye yapıştırmasını da yarım saat geçmeden öbür grup geliyor, bir önceki afişi yırtıyor, kendi afişlerini yapıştırıyorlardı. Duvara yapıştırılan afişler yüzünden polis Melih Bey'i sıkıştırıyordu. "Bu yasa dışı afişleri temizleyin Melih Bey," diyorlardı. "Sen ne diyorsun amirim? Ben afiş temizleyeyim derken onlar beni temizleyecekler. Ben karışamam onların işine," diyordu o da. "O zaman siz suçlu düşersiniz Melih Bey, bizden söylemesi." "Ben canımı sokakta bulmadım amirim. Onlar beni cezalandıracağına devlet cezalandırsın. Çoluk çocuğum okula zor gidiyor zaten." Melih Bey zor durumdaydı. En çok da oğlunu zor tutuyordu. "Aman oğlum," diyordu. "Evimiz tam da yeşil hattın ortasında. Rengini belli edersen hepimizi yakarlar. Kız kardeşlerini düşünmelisin. Sen kendini kurtarsan bile kızların hali ne olur? Ne sağcılara yaranabiliriz, ne solculara yaranabiliriz." "Buradan gidelim," diyordu Melih Han'ın annesi. "Taşınalım başka bir yere. Bu ne böyle? Her gün çatışma, her gün silah. Çocuklara denk gelecek bir gün." Melih Bey istemez mi daha sakin bir yere taşınmayı? "İyi de nerede o daha sakin bir yer?" "Evet, her yer böyle. Yeşil hat gibi değil ama gidilen yerde birkaç gün sonra böyle olursa ne olacak?" "Hem burası Melih Bey'in bile doğup büyüdüğü ev değil mi? Bu kavga böyle sürüp gidecek değil ya. Koskoca devlet buna bir çare bulmayacak mı?" "Kara kuru bir oğlandı Gürbüz. Okula gitmiyordu. Okula gitmiyordu ama lisenin bahçesinden de çıkmıyordu. Lise solcuların denetimindeydi. Gündüz galiba bu denetimin kurulmasında etkin olanların önde gideniydi. Boş derslerde ve ders aralarında solcu öğrenciler Gürbüz'ün çevresini sarıyorlar, hararetli tartışmalar yapıyorlardı. Okulun bahçesine başka gruplar da geliyordu zaman zaman. O zaman o kara kuru, boyu da kısacık olan Gürbüz iki elini birden beline atıyor, tabancalarını çıkartacak gibi yapıyordu. Bir meydan kavgası başlıyordu. Melih silah sesleri duyuyordu. Ama bu silahı kimler kullanıyordu onu bilemezdi. Bilemezdi çünkü bu tür kavgalar başladı mı bir duvarın dibine çöker oturur, yüzünü kapardı elleriyle. Büzülürdü iyice bir kedi yavrusu gibi. Kavga aralanırdı nice sonra. Polis kavgayı başlatanları bilmez miydi? Nedir? Kavgayı başlatanlar köşe başlarında sinsi sinsi sırıtırken genellikle orası burası şişmiş, kafası gözü yaralanmış, kendini savunan öğrencileri toplar götürürdü. Böylesi kavgaların birinden hemen sonra eve gidiyordu Meliha. Caddenin bir tarafında sağcılar yürüyordu, sloganlar atıyorlar, tekbir getiriyorlardı. Biraz geriden solcular geliyordu sloganlar atarak. Meliha solcuların grubuna yakın yürüyordu, tam da işlerinde değildi. Gürbüz iyice sokuldu Meliha'ya. "Nasılsın Meliha? Bu faşistler sana bir zarar verdiler mi?" Meliha hiçbir şey söylemeden baktı Gürbüz'e. "Sana ne?" der gibi. "Bak eğer bir şikayetin olursa bana söylemen yeter." "Sen işine baksana Gürbüz. Sen benim koruyucum musun?" dedi Meliha. "Bu mahallede her şey benden sorulur," dedi Gürbüz. "Senden de ben sorumluyum." "Bu sorumluluğu sana kim verdi?" dedi Meliha. "Bu devrimcilerin sorumluluğudur. Halkımızı faşistlerden korumak bizim görevimizdir." "Ben kendimi korurum. Kimsenin yardımını istemem." "Sen kendi başına davranamazsın. Yarın okul çıkışından iki saat sonra şu kağıttaki adrese geleceksin. Gelmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim," dedi Gürbüz. Meliha ne yapacağını şaşırdı. Bu ne demekti şimdi? Koskoca Gürbüz, solcuların lideri Gürbüz, iki yanında iki tabanca ile gezen Gürbüz, Meliha'yı bir eve çağırıyordu, hem de tehdit ediyordu. Gitmeli miydi? Annesi, babası, ağabeyi. Meliha onlara da zarar vermiş olmaz mıydı? Meliha solcuların arasına karışırsa, bütün ev halkı da solcuların arasına karışmış sayılmayacak mıydı? O zaman evin duvarlarına denk gelen mermiler, evin camlarına sıkılmayacak mıydı? Zar zor barındıkları evlerine belki de ateş atacaklardı. Ya gitmezse? Gitmezse bu Gürbüz denen adam, boyu da şu kadarcık olmasına rağmen iki tabancalı Gürbüz, bunlar faşist olmasaydı gelirdi demeyecek miydi? Meliha o gün evde kimseye anlatmadı bu durumu. Ertesi gün de gitmedi Gürbüz'ün verdiği adrese. Gitmedi ama Gürbüz'den de bir güzel fırça yedi. "Ben gelinecek diyorsam gelinir Meliha," dedi Gürbüz sertçe. Okulun bahçesindeydiler. Öğrenciler grup grup dolaşıyorlardı. Bahçenin hemen çıkışında bir polis arabası bekliyordu. Okulun giriş kapısının önünde de iki polis vardı. Meliha Gürbüz'e bir şey söylemedi. Polislerden yana yöneldi. Gürbüz de peşinden.
Bak Meliha, senden hoşlanıyorum, anladın mı? Sana zarar verilmesini istemiyorum. Benim dediğimi yaparsan sana kimse zarar veremez. Meliha ses çıkarmadan girdi okula. Korkuyordu Gürbüz'den. Ona görünmemek için elinden ne gelirse yapıyordu. Teneffüslerde dışarı çıkmıyordu. Pencereden göz ucuyla dışarı baksa Gürbüz'ü görüyordu. Babasına anlatsa mıydı? Yok, yok, babasına zarar verebilirlerdi. Yaz tatiline az bir zaman kalmıştı. Yazın bunlar buralardan kaybolur nasılsa diye kendi kendini avutuyordu Meliha. Gerçekten yaz tatilinde biraz daha rahat edeceğine inanıyordu Meliha. Bir süre evden dışarı çıkmadı. Ekmek almaya bile gitmek istemiyordu. Unutsun beni diye düşünüyordu. Bu arada evlerinin duvarı günlük çatışmalardan nasibini bol bol alıyordu. Bazen kurşunlar kiremitleri kırıyordu. Melih Bey o zaman ne yapalım, canımıza zarar gelmesin de gözün toptan değiştiririm kırılan kiremitleri diyordu. Caddedeki dükkanların duvarları rengarenk yazılarla doluydu. Bir tarafta sağcılar volta atıyor, bir tarafta solcular volta atıyordu. Gürbüz de aralarındaydı. Bir yere gitmemişti. Meliha onu gördükçe ölüyordu korkudan. Eylül ayıydı. Meliha ekmek almış dönüyordu. Birden Gürbüz dikildi karşısına. Al şu adresi, 2 gün sonra akşam saat 5'te bu adreste olacaksın. Gelmezsen ağabeyini bir kurşunda sererim şu caddenin ortasına. Gerisini sen bilirsin, anladın mı? Dedi sert sert. Meliha ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi. Gözleri doldu, titrek bir sesle ama Gürbüz ağabey diye kekeledi. Gürbüz yine aynı sertlikle baktı kızın yüzüne. Ne ağabeyisi ulan? Seviyoruz seni işte. Bu adrese geleceksin ve benim olacaksın. Gelmeyeceğim dedi Meliha. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Ağabeyinle vedalaşın o zaman. 2 gün beklerim. Saat 5'ten sonra gelmezsen... Böyle dedi. Sonra ellerini beline götürüp gösterdi tabancaların kabzalarını. Bir kabadayı edasıyla sırtını döndü. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum havalarında. İri adımlarla yürüyüp gitti. Meliha ne yapacağını bilemiyordu. Ağabeyiyle mi konuşmalıydı yoksa babasıyla, annesiyle mi? Polise mi gitmeliydi? Verilen adrese mi gitseydi? Boşa koysa dolmuyor, doluya koysa almıyordu. Uyku girmiyordu gözüne. Gürbüz akşama kadar caddede volta atıp duruyordu. Yarın hastalansam, beni hastaneye yatırsalar, o zaman gitmemek için iyi bir neden bulmuş olurum. Evet, evet, en iyisi hastalık. 3-4 tane hap yuttum mu olur biter. Bu yolu bulduğuna çok sevindi Meliha. Hap kolaydı. Saat 2'de 3'te yuttu mu soluğu hastanede alırlardı. Kör değil ya Gürbüz, görürdü hastaneye götürüldüğünü. Bu da Meliha'ya düşünmek için birkaç günlük bir zaman daha kazandırırdı. Ya ondan sonra? Ondan sonrasını düşünmek istemiyordu. Meliha o sabah duyduğu habere o kadar çok sevindi ki. O gece ordu yönetimi el koymuştu. O gün sokağa çıkma yasağı vardı. Meliha uçuyordu sevincinden. Gürbüz'den kurtulduğu için dualar ediyordu. O bastı bacak Gürbüz artık kendisini, ailesini tehdit edemeyecekti. Ağabeyine zarar veremeyecekti kendisiyle yatmayı reddettiği için. Caddede çatışma olmuyordu artık. Yazı da yazılmıyordu. Caddenin hakimiyetini ele geçirmek isteyenler görünmüyorlardı. Televizyonda kanlı çatışma haberleri yoktu. Çatışma haberlerinin yerini yakalananlar, arananlar listesi almıştı. Evlere baskınlar yapılıyordu. Gençler götürülüyordu, öğretmenler götürülüyordu. Yakalananlar, arananlar listesi okundukça dikkat kesiliyordu Meliha. Onun adı geçecekti elbet. O elebaşı değil miydi? Çifte tabancalı, çopur yüzlü militan Gürbüz'ü yakalamayıp da kimi yakalayacaktı bu asker, bu polis? Olsun, bu listede yoksa yarınkinde, onda da yoksa daha sonrakinde. Melihaların evinde aramaya geldiler bir gün. Melih Bey çocuklarını büyük bir özenle korumuştu gruplardan. O Atatürk'ü seven, devletine bağlı, kendi halinde bir devlet memuru değil miydi? Neden, kimden çekinecekti ki? Arasınlar bakalım. Karakolda ifadenizi alacağız Melih Bey. Gençler sizin de ifadenizi alınacak. Hadi bakalım gidiyoruz dedi sivil giyimli bir görevli. Ne diyebilirlerdi ki? Birbirlerine baktılar, anne ağlamaya başladı. Bırak ağlamayı hanım. Kızlar üstünüze bir şeyler alın. Gidip geliriz dedi Melih Bey, sakin görünmeye çalışarak. Meliha dehşetle gördü Gürbüz'ü. Polis minibüsündeydi. En arka koltukta oturuyordu. Sakal bırakmıştı. Belki mahalleli tanımasın diye böyle gizlenmeyi uygun bulmuştu. Melih Bey ve çocukları polis arabasına bindirildi. Bunları da alalım mı amirim diye sordu görevli. Dış kapının önüne koyduğu büyük bez torbaları göstererek. Gürbüz, ne var o torbalarda dedi. Kitap var amirim. İçeriğini bilmiyorum. Ne var ne yok doldurdum.
Bırakın o torbaları. Bunlar öylesi insanlar değil, dedi Gürbüz. Miriha'ya bakarak, gel dediğimiz yere de gelirler, göreceksin.
Gelmeyeceğim işte, dedi Miriha burnundan soluyarak. Öleceğimi bilsem gelmeyeceğim işte.
8. ayrımın sonu, sayfa 120.